Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve mutahhiruke minellezîne keferû ve
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Esvan 1403, Hicri Kameri 1 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 2 Mart 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte size için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ömer Hayyam Podcast'i, Ramazan ayı özel programı ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran devrim liderinin ilk sayfası Ukrayna hakkında 3 yıl önceki uyarısını tekrar yayımladı. Dışişleri Bakanı Irakçı mübarek Ramazan ayını kutladı. Gazze halkı savaş enkazları üzerine iftar sofrası kurdu. İsrail rejimine ait el konulan geminin Hürmüz Boğazı'ndaki görüntüsü yayımlandı. İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı bir araya geldi. Ve Yemen Ensarullah Hareketi lideri Gazze'de savaş yeniden başlarsa Tel Aviv ateş altında kalacak dedi. Şimdi haberler.
Sosyal medya platformlarındaki Hamenei.ir medya hesabı İslam devriminin yüce lideri Ayetullah Hamenei'nin 3 yıl önce Amerika'ya güvenen ülkelere yönelik uyarısını paylaştı. İran Press'in haberine göre Hamenei.ir medyası cumartesi gecesi X'te İslam devrimi liderinin Farsça ve Ukraynaca olarak yayınlanan bir cümlesini Ukrayna meselesindeki ilk ders batılı güçlerin kukla devlet ve hükümetlere verdiği desteğin bir serap olduğudur. Tüm hükümetler bunu bilmelidir. Amerika'ya ve Avrupa'ya güvenen hükümetler bugün Ukrayna'nın durumuna baksınlar mesajıyla paylaştı. Bu uyarı batılı güçlere bağımlı olan ülkeler için bir hatırlatma niteliğindedir ve analistler ile politikacıların geçmiş deneyimlerden ders alarak yabancı güçlere bağımlılıktan kaçınmalarına yardımcı olabilir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yayımladığı bir mesajla mübarek Ramazan ayının başlamasını tebrik ederek bu şerefli ayın bereket ve aydınlığının İslami birlik ve İslam dünyasının başarıları için bir zemin hazırlamasını diledi. İran'ın haberine göre Zeyd Abbas Irakçı cumartesi gecesi yayımladığı tebrik mesajında hayır ve bereket dolu Ramazan ayının gelişini şerefli İran halkına, dünya Müslüman halkına, İslam ülkelerindeki meslektaşlarıma ve ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın değerli yetkilileri ile üyelerini tebrik ediyorum. Irakçı bu aydınlık ay dünya Müslüman toplumunun ortak yüksek ahlaki değerlerine yeniden odaklanmak ve bu değerli geliştirmek, iç huzuru güçlendirmek ve çirkinlik ile kötü ahlaktan uzaklaşmak için eşsiz bir fırsattır vurgusunda bulundu. Irakçı, umuyorum ki bu şerefli ayın bereket ve aydınlığı İslami birlik ve İslam dünyasının başarıları için bir zemin hazırlar. Tüm insanların ve değerli oruç tutanların ibadetlerinin kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ediyorum ifadelerini kullandı.
Mübarek Ramazan ayının ilk gününde akşam ezanıyla birlikte Gazze şeridindeki Filistinliler iftar sofralarında bir araya geldi, ancak eskiden alışık oldukları gibi evlerinde değil ya yıkılmış evlerinin enkazları üzerinde ya da en temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun çadırlarda iftar yaptılar. İrna'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin 16 aylık soykırımından sağ kalanlar enkazlar arasında ve sevdiklerini kaybetmenin verdiği dayanılmaz acıyla Ramazan ayının ilk iftarını yaptı. Gazze şeridinin kuzeyinde tüm yerleşim alanlarının yıkıldığı bölgede Filistinliler en temel imkanlardan bile yoksun çadırlara sığındı ve çoğunlukla konserve yiyeceklerle oruçlarını açtı. Bu felaketten önce Filistinliler evlerinde ve lüks sofralar etrafında toplanırdı, ancak bu yıl halıları toprak, gökyüzü ise çatıları oldu. Başka bir sahnede ise bir Filistinli ailesiyle birlikte yıkılmış evinin enkazları üzerinde oturup iftar yapmaya karar verdi ve bu eylemle dünyaya direniş, topraklarına bağlılık ve zorunlu göç planlarına karşı çıkma mesajı verdi. Ancak İsrail rejiminin soykırımı sonucu hayatını kaybeden on binlerce Filistinlinin yokluğu ve iftar sofralarında bıraktığı benzersiz boşluk yürek parçalayıcıydı. Gazze Sağlık Bakanlığı cumartesi günü itibariyle Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik soykırım savaşında şehit olanların sayısının 48.388'e yükseldiğini açıkladı.
13 Nisan 2024'te Hürmüz Boğazı yakınlarında bir konteyner gemisi İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Özel Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre 13 Nisan 2024'te MCS Aries adlı bir konteyner gemisi İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Özel Kuvvetleri tarafından helikopterle gerçekleşen operasyonda gemi güvertesine asker indirilerek Hürmüz Boğazı yakınlarında ele geçirildi. Sahibi Siyonist iş adamı Eyal Ofer olan Portekiz bayraklı bu gemi Zodiac şirketi tarafından işletilmektedir.
Siyonist rejimin başbakanlık ofisi pazar sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada Benjamin Netanyahu'nun başkanlığında savunma bakanı, üst düzey güvenlik yetkilileri ve müzakere ekibinin katılımıyla yapılan güvenlik istişarelerinin ardından İsrail'in Trump'ın Batı Asya özel temsilcisi Steve Witkoff'un Ramazan ve Pesah bayramları sırasında Gazze'de geçici ateşkes önerisini onayladığını duyurdu. İran Peres'in pazar sabahı bildirdiğine göre Siyonist rejimin Valla Haber sitesi bu plana göre ilk günde hayatta olan esirlerin yarısı ve öldürülenlerin cesetleri serbest bırakılacak. Sürecin sonucunda kalıcı ateşkes anlaşması sağlanırsa diğer hayatta olan esirler ve öldürülen esirlerin cesetleri serbest bırakılacak diye yazdı. Trump'ın Batı Asya özel temsilcisi Steve Witkoff bu aşamada tarafları savaşı sona erdirmeye yaklaştırmanın mümkün olmadığı ve kalıcı ateşkes müzakereleri için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardıktan sonra bu planı önerdi. Anlaşmaya göre Siyonist rejim müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda 42 gün sonra savaşı yeniden başlatabilecek. Bu madde Amerika'nın önceki hükümeti tarafından desteklenen bir yan mektupla güvence altına alındı ve Trump yönetimi tarafından da onaylandı. Siyonist rejimin başbakanlık ofisinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. İsrail esirlerinin iadesi için Witkoff planını kabul etmiş olsa da Hamas bunu reddetmeye devam ediyor. Açıklamada ayrıca eğer Hamas tutumunu değiştirirse İsrail derhal Witkoff planının tüm detayları üzerinde müzakerelere başlayacaktır denildi.
İran Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda ortak ilgi alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri Siyasi Danışma Komitesi toplantısına katılmak üzere Abu Dhabi'ye giden İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mecid Tahterevanchi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargash ile bir araya geldi. Tahterevanchi, İran'ın dış politikasında komşularla ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verilmesinin devam ettiğini işaret ederek, Tahran'ın karşılıklı çıkarlar temelinde ikili işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk siyasi danışma komitesi toplantısı Abu Dhabi'de gerçekleştirildi. Toplantıya İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mecid Tahterevanchi ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Bayan Lana Nuseybe başkanlık etti. Toplantıda siyasi ve ekonomik alanlarda dahil olmak üzere ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı, Tahran'ın bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin tutumunu açıklayarak, İslam ülkelerinin Filistin'deki Siyonist rejimin suçlarına ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının yakında yapılacak toplantısının savunmasız Gazze halkına yönelik Siyonist Amerikan tehlikeli planlarına karşı ortak bir tutum belirlemek için iyi bir fırsat olacağını ifade etti.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri Gazze şeridinde savaşın yeniden başlaması durumunda işgal altındaki Filistin topraklarının ateş altında kalacağı konusunda Tel Aviv'i tehdit etti. İrna'nın Sebam Yemen Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi mübarek Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı konuşmada Filistin halkını ve başta Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları olmak üzere Filistinli kardeşlerimizi destekleme konusundaki kararlı duruşumuzu ve dini, insani ve ahlaki taahhüdümüzü vurguluyoruz açıklamasında bulundu. Husi, İsrail rejiminin Gazze'de ateşkesten kaçınma ve Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda varılan anlaşmanın ikinci aşamasının gerekliliğini atlatma çabalarını yakından takip ediyoruz dedi. Yemen Ensarullah Hareketi lideri savaşın Gazze'ye dönmesi durumunda Siyonist düşmanın tüm varlığını batıracağını ve başta işgal altındaki Yafa olmak üzere ateş altında kalacağını vurguladı. Husi, İsrail rejimini Gazze'de savaşın yeniden başlaması durumunda askeri müdahalenin farklı cephelerde yeniden gündeme geleceği konusunda uyardı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Kasım 2023'ten bu yana Gazze halkıyla dayanışma içinde Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına karşı koymak amacıyla Kızıldeniz'de İsrail rejimine veya bu rejimle bağlantılı yük gemilerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı ve işgal altındaki topraklardaki hedeflere saldırılar düzenledi.
Hatemül Enbiya Ortak Hava Savunma Karargahı Komutanı, İran'ın gökyüzünün düşmanlar ve işgalciler için ulaşılmaz olduğunu belirterek, güncel tehditlere uygun olarak teknik ve taktiklerde değişiklik yapmanın gündemde olduğunu söyledi. İran'ın haberine göre Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd, cumartesi günü ülkenin hava savunma biriminin komutanları ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, cihat çabalarıyla İslam devriminin seviyesine ve Yüce Başkomut Kumandanın değerli beklentilerine uygun bir hava savunması hedefliyoruz dedi. Kutsal savunma döneminde savunma ekipmanları üretimiyle ilgili sorunları açıklayan Sabahi Fert, İran'ın bugünkü gücü düşmanların gözünde bir dikendir dedi. Hatemül Enbiya Ortak Hava Savunma Karargahı Komutanı, ülkenin hava savunma birimlerinin dayanışması ve birliği sayesinde İran'ın gökyüzü düşmanlar ve işgalciler için ulaşılmazdır ifadelerini kullandı. Sabahi Fert teknik ve taktiklerdeki değişikliklerin tehditlere uygun olarak kesinlikle düşmanları şaşırtacağını vurgulayarak bu yaklaşımın ülkenin hava savunma birimlerinde takip edildiğini belirtti.
Medya kuruluşları Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldiğini bildirdi. İran'ın bildirdiğine göre El Cezire Televizyonu Suriye'deki haber kaynaklarına atıfta bulunarak Suriye'nin başkentindeki El Mezze bölgesinde birkaç patlama meydana geldiğini duyurdu. Habere göre bu patlamada can kaybı yaşanmadı. Bu bağlamda bazı kaynaklar patlamaların nedenini Siyonist rejimin hava saldırıları olarak açıklarken resmi kaynaklar şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce Suriye medyası çarşamba günü Siyonist rejimin savaş uçaklarının Şam'ın banliyölerindeki ve Dera vilayetindeki hedeflere saldırdığını bildirmişti. Bu medya kuruluşlarına göre Siyonist rejimin hava kuvvetleri başkentin güneybatısındaki El Kesve bölgesinde Suriye ordusunun 1. Kol ordusunun karargahını 4 kez bombaladı. Siyonist rejimin ordusu Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından Suriye'nin altyapı ve askeri merkezlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve bu süre zarfında askeri merkezleri bombalamaya devam ederek ülkenin doğusu ve batısına yeni saldırılar düzenledi.
Ruben Vardanyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde tutuklu bulunan diğer 22 Ermeni'nin açlık grevinin 11. gününde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ve hükümet binası önünde bir top protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular esirlerin serbest bırakılması için somut adımlar atılmasını talep etti ve Ermenistan hükümetinin sessizliğini suça ortak olmak olarak nitelendirdi. Pars'ın Teslim Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Ermeni esirlerin fotoğrafları ve Dışişleri Bakanlığı harekete geç, kayıtsızla hayır, Bakü'de tutulan esirler için özgürlük ve siyasi mahkumlar yazılı pankartlarla Cuma günü önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı önünde ardından hükümet binası önünde bir protesto gösterisi yapıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı ve İngiltere Başbakanı Ukrayna'ya 2.8 milyar dolar değerinde kredinin hızlandırılmış tahsisi için bir anlaşma imzaladı.
Ve İran'ın 63 kiloda yarışan güreşçisi Mehdi Muhsen Nejad, Dünya Güreş Birliği'nin Arnavutluk'taki Greco-Roman güreş müsabakalarında bronz madalya kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın haber saati burada sona eriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Sıfan 1403, Hicri Kameri 2 Ramazan 1446 ve Miladi 2 Mart 2025 Pazar. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Sıfan 1363 tarihinde Basçı Saddam rejimi savaş cephelerinde devamlı yenilgi alması ardından savaş denklemlerini kendi çıkarına yönelik değiştirmek için kentleri füzelerle bombalamak ve petrol tankerlerini hedef almaya yönelik girişimlerini başlattı. Irak Hicri Şemsi 1363 yılında İran'daki sivil bölgeleri bombalamaya başlayacağını resmen ilan etti. Bu saldırılar İran üzerindeki baskıyı artırmayı ve dolayısıyla savaşın kapsamını genişletmeyi hedeflerken aynı zamanda Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri stratejisinin başarısızlığını da ortaya koymuştur. Dolayısıyla Irak'ın kimyasal gaz üretimi için altyapı oluşturmasındaki amaç gönüllü güçlerin geniş varlığına karşı koymak ve petrol tankerlerine yönelik saldırının amacı İran'ı döviz gelirinden mahrum bırakmak iken sivil bölgeleri saldırmanın amacı halk üzerinde doğrudan yetkililer ve karar vericiler üzerinde dolaylı olarak psikolojik baskıyı artırarak savaşın sona ermesi için zemin hazırlamaktır. Şehir çatışmaları sırasında sivillerin yaşadığı bölgelerde büyük hasar meydana geldi ve çok sayıda sivil şehit oldu. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsiye 12 İsvan 1402 tarihinde Tahran Geçici Cuma İmamı ve Fakih Aytullah Muhammed İmami Kaşani vefat etti. Kaşani Pehlevi rejimine karşı siyasi faaliyetlerine Tahran camilerinde konuşmalar yaparak başladı ve bir süre minberden yasaklandı. İran İslam devriminden sonra önemli görevlerde bulundu. Uzmanlar Meclisi'nde ve İslami Şura Meclisi'nin temsilci, Koruyucular Konseyi gibi görevlerde bulundu. Ayrıca uzun yıllar Tahran'ın geçici cuma imamı olarak görev yaptı. yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Ramazan 340 tarihinde Hicri Kameri 4. yüzyılın önde gelen edip ve fakih Abdurrahman Zocaci Nehavendi Suriye'nin Şam kentinde vefat etti. Zocaci kendi döneminin ünlü alimlerinden özellikle İbni Doraid gibi alimlerden dersler aldı. Ta ki kendisi bu bilimlerde hoca oldu. yılınca bugün 2 Mart 1896 tarihinde radyoaktivite özelliği Fransız bilim adamı Henri Becquerel tarafından keşfedildi. Henri Becquerel 30 Haziran 1896 tarihinde araştırmalarının devamında uranyumun radyoaktivite maddelerini keşfedebildi. yıl önce bugün 2 Mart 1939 tarihinde ünlü İngiliz arkeolog Howard Carter hayata veda etti. 1874 yılında Londra'da doğdu ve 17 yaşındayken Mısır'a gitti. Bir süre sonra Carter, Mısır Eski Eserler İdaresi'nde çalışmaya başladı ve kurumda ilerlemesiyle Mısır Eski Eserler İdaresi Genel Müfettişliğine atandı. Mısır'da uzun yıllar ikamet ettiği dönemde eski Mısır firavunlarının mezarlarını bulmayı başardı ve büyük ün kazandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşeyi hazırladı.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Vatandaş enflasyondaki düşüşe inanmıyor. Dezenflasyon programına güven yok.
Yeni Çağ.
Türkiye'nin tarım devi iflas etti, binlerce üyesi vardı.
Ve Yeni Asya.
Kudüs herkesin davası.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 28 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Otoriterliğe Karşı Demokrasi İttifakı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik hükümetini yürütmenin yanı sıra yasama ve yargıya da hükmettiği, Cumhurbaşkanı'nın tek imzalı kararnamelerle kendine yeni yetkiler verdiği otoriterleşmiş rejim çarpıklığında özellikle iktidar partisinin tam bir lider partisi, devlet partisi, saray partisi haline getirilip devletin parti devleti durumuna düşürülmesiyle kurumlarla birlikte siyaset de çürütüldü. Görünen o ki saray rejimi çöküşteki ekonomiyi toparlama ümidini kesmiş. Artık geniş halk kesimlerine ulaşamıyor. Söyleyeceği sözü, vereceği vaadi de kalmadığından ve seçmenden oy almayacağından siyasi katakullilere başvuruyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu maksatla muhalefetin içini karıştırma, siyasi partileri çeşitli isnatlarla karalama, muhtemel rakiplerini yıpratıp, itibarsızlaştırıp etkisiz hale getirme peşinde. Saplantı çıkmazda canhıraş tezgahlar kuruyor, oyunlar sahneliyor. Muhalefeti dizaynla bir dizi çarpıtmaya tevessül ediyor. Son AKP kongresinde 23 yıllık iktidardan sonra Cumhurbaşkanı ile parti sözcülerinin hala başta ekonomide yıkım olmak üzere eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye her alandaki bozgunu iktidara geldiklerinde düzeltecekleri ve sanki yıllardır tek başına iktidarda değillermiş gibi iktidara geldiklerinde neleri yapacaklarını vaat edip sabır dilemeleri çarpıklığı bundan. Bundandır ki dava üstüne dava açtırdığı siyasi rakiplerine başta talimatlandırılan yargı olmak üzere bütün devlet imkanı ve araçları hoyratça suistimal ediliyor. Yılların iktidar partisinin kongresinde ülkenin önündeki yüksek enflasyonlu vahim pahalılığa kat kat katlanan faize, yüz milyarların piyasaya sürülmesine rağmen dövizin dizginlenmeyen yükselişini, asgari ücretin, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmasına dair hiçbir çare önerilmiyor. 10 yıl öncesine göre bile enflasyon %1535 kat artmasına, bir tek %5,03 olan Ocak ayı enflasyonun iktidardakilerin bizi kıskanıyorlar dedikleri birçok Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonun daha fazla çıkmasına, vergiler ve harçlar %45 zamlandığı furyada otomatiğe bindirilen elektrikten akaryakıta, doğalgaza %100'lere varmasına karşı hiçbir tedbirden bahsedilmiyor. Türkiye'nin artık merkez üssü haline geldiği uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına, ilkokul sıralarına kadar inen uyuşturucu ve kötü madde kullanımına, yabancı menşeli mafyanın sokaklarda kol gezip şehirleri bir hesaplaşma yeri göstermesini, suç patlamasıyla dolup taşan cezaevlerinin yetmemesi üzerine yeni yargı paketleriyle yeni cezaevlerinin yapılmasının dışında hiçbir tedbir alınmıyor. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, ayyuka çıkan rüşvet çarklarına, kamu malını yandaşlara peşkeş, ihaleye fesat karıştırmaya karşı da hiçbir çözüm teklifi yok. Bu tükenmişlikle hiçbir yeni proje ve programın ortaya konulup konuşulmadığı iktidar partisinin son kongresinde sadece muhalefet partilerinden transfer yapılıyor. Bilhassa başka partilerden seçilmiş milletvekillerinin istifa ettiklerinden birkaç saat sonra transfer bedeli olarak partinin MKYK'sına getirilmeleri, hatta genel başkan yardımcısı yapmaları garabetleri sergileniyor.
Esfender Korkmaz 28 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Demokraside Dünya Bizi Nasıl Görüyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti Genel Başkanı olarak genel kurulda Sayın Erdoğan muhalefet seçim kazanmak için terör örgütleriyle, antidemokratik güç merkezleriyle işbirliği yaptı. Bu durum ülkeyi toksik demokrasi sorunuyla karşı karşıya bıraktı dedi. Seçimlere katılmış, seçilmiş bir HDP olunca toksik demokrasi tartışması çok su götürür. Dahası Bahçeli'nin önerisini nereye koyacaksınız? Demokraside nerede olduğumuza bakarken iki hususu dikkate almamız gerekir. Biri demokrasi kurallarına ne kadar uyuyoruz? İkincisi de dünya bizi nasıl görüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Demokrasinin olmazsa olmaz kuralları içinde toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakları, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, vatandaşlık, halk memnuniyeti, genel oy hakkı, özgürlük hakkı ve yaşam hakkından haksız yere mahrum bırakılmamak ve azınlık hakları var. Türkiye'de bu hakları ne kadar uyguluyoruz? 2023 yılında yayımlanan raporda Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde gerçek siyasi alternatifler sunuldu, ancak siyasi iktidarın medyaya hakim olması ve muhalefetin eşit olmayan şartlarda yarışması mevcut siyasi iktidara haksız bir avantaj sağladığı eleştirildi. Raporda ayrıca yetkilerin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde merkezleştiği ve denge denetlemenin yetersiz kaldığı, kuvvetler ayrılığının zayıfladığı ifade edildi. Mevcut sistemde reform yapmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı. Ekonomist istihbarat birimi EIU tarafından geliştirilen demokrasi endeksi ülkeleri tam demokrasi, kusurlu demokrasi, hibrit, melez rejim ve otoriter rejim olmak üzere 4 kategoriye ayırıyor. Türkiye bu endekste hibrit demokrasi rejimine sahip ülkeler içinde tutuluyor. 2023 yılı raporuna göre Türkiye demokrasi standartlarında 167 ülke arasında 102. sırada yer almıştır. 2025 Türkiye raporunda 2002'den beri Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi son yıllarda giderek daha otoriter hale geldi. Anayasa değişiklikleri ve muhalifleri ve eleştirmenleri hapse atarak önemli otokratik güç topladı, diyor. Bu endekste Türkiye'nin 2024 siyasi haklar ve sivil özgürlükler olarak demokrasi puanı 100 üzerinden 33'tür.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 28 Şubat tarihli Milli Gazete'de "Ey AK Partililer, Ey Yandaşlar" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. "Ey AK Partililer ve ey yandaşlar, sürekli olarak bir şeyleri ters ya da yanlış yaptığınızın farkında değil misiniz? Ya da ne zaman farkına varacaksınız? Neyi mi ters ya da yanlış yapıyorsunuz? Neyi ters ya da yanlış yapmıyorsunuz ki? Yıllardır enflasyonu düşürmekten söz ediyorsunuz ama enflasyon bir türlü sizin arzu ettiğiniz seviyeye inmiyor. İnmek bir yana, üstelik bir de yükseliyor. Demek ki bir şeyler ters ya da yanlış yapılıyor," diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Doğru yapılmış olsa enflasyonun şimdiye çoktan düşmüş olması gerekmez miydi? Yine yıllardır ülke nüfusunu arttırmaktan söz ediyorsunuz. Yeni evlenenlerden önce en az 3 çocuk istiyordunuz, sonra 4 çocuk istemeye başladınız ama bir türlü bunu sağlayamadınız. İnsanlar bırakın 3-4 çocuk yapmayı, 2 çocuk yapmaktan bile korkar hale gelmiş bulunuyor ve tek çocukla yetinmek zorunda kalıyorlar. Demek ki bir şeyler ters ya da yanlış yapılıyor. Doğru yapılmış olsa nüfusumuzun azalması riskiyle karşı karşıya kalır mıydık? Evet, yaklaşık çeyrek asırdır iktidar koltuklarında oturan kadrolar ve onların yandaşları iyi niyetle bir şeyler yapmak istiyorlar. İyi niyetle bir şeyler yapmak istiyorlar ama izlemekte doğru ekonomik politikalar buna izin vermiyor. Yani sadece iyi niyetli olmaları yeterli olmuyor. İyi niyetin yanı sıra doğru adımların atılması gerekiyor. Doğru adımlar yerine ters ya da yanlış adımlar atılınca da istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Ülke ekonomisini yönlendirenlerin ve onların yandaşların ortaya çıkan bu sonuçlardan ibret ve ders almaları gerek. Arzu ettikleri sonuçları neden elde edemedikleri konusunda kafa yormak zorundalar. Ne isterlerse, ne arzularlarsa hep tersinin gerçekleşiyor olması sadece tesadüf kelimesiyle açıklanabilir mi? Ülke ekonomisini yönlendirenlerin ve onların yandaşlarının mutlaka bu tersine gidişin farkına varmaları lazım. Farkına varmamaları halinde kötüye gidiş devam edecek demektir ki görünen tablo aynen buna işaret ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bugünden tam 975 yıl önceye, yani miladi takvimle 1048 yılına geri dönün. İran, Nişabur. Selçukluların hükümeti. Bu yılda Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer bin İbrahim Hayyam Nişaburi olarak adlandırılan bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk asırlar sonra sadece İran'da değil, dünyada ünlenir ve ona saygı olarak NASA, aydaki bir yanardağı ve gök cisimlerindeki bir küçük gezegeni Ömer Hayyam 3095 olarak adlandırır. Evet, biz bu podcast'te İran diyarına yolculuk yapacağız ve birkaç bölümde İran'ın ve dünyanın büyük düşünürü ve alimi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'den ve eserlerinden ve başarılarından söz edeceğiz. Ve bu bilgili hekim ile daha fazla tanışacağız. Bu dizinin birinci bölümünde Hekim Ömer Hayyam'ın çocukluk ve delikanlılık dönemini ele alacağız ve doğumundan gençlik dönemine kadarki süre ile ilgili konuşacağız. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast'te bizimle birlikte olun. Ömer Hayyam'ın yaşamına ilişkin sohbetimize başlamadan önce bu düşünürün içinde yaşadığı çağ hakkında daha fazla bilmemiz daha iyi olacak. Hayyam, gelecektekilerin İslam'ın altın çağı olarak adlandırdıkları bir zamanda doğuyor. Bu altın dönem miladi takvimle 8. yüzyıldan itibaren başlamış ve 14. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu dönem boyunca ve yaklaşık olarak bu 600 yılda İslam dünyası felsefe, tıp, astronomi, matematik vesaire olmak üzere çeşitli bilimlerin eşsiz merkezi haline geldi ve doğrudan ve dolaylıca bundan sonraki dünyanın yaşamı ve özellikle bugünün modern dünyası üzerinde etki bıraktı. O dönemde Bağdat'ın caddelerinde el yazması nüshaları satan yüzlerce kitapçı vardı ve Haçlı seferlerinden önceye kadar Lübnan'daki Trablus kütüphanesinde 3 milyondan fazla kitap vardı. İslam dünyasının kendi zirve dönemini geçirmekte olduğu tam bu zamanda Avrupa ve Batı kendi zirvesinden ve gücünden uzaklaşalı ve Antik Roma'nın görkemi ve gücü kendisi için bile efsaneye dönüşeli birkaç yüzyıl oluyor. Tıpkı birdenbire biten tatlı bir rüya gibi. Bu dönemde Avrupalılar günümüzde Orta Çağ denen bir dönemde yaşıyorlardı. Yani miladi takvimle 5. yüzyılın ortasındaki yıllardan 15. yüzyıla kadar. Bu Batılılar için karanlık bir dönemdi. Bu dönemin ilk 5 yüzyılı yani miladi takvimle 5. yüzyıldan 10. asra kadar karanlık yüzyıllar olarak adlandırılır. Çünkü 4. yüzyılın sonunda Roma İmparatorluğu'nun batı yarısı Afrika'nın kuzeyinden gelen kavimlerin akınının dalgalarına uğradı ve miladi takvimle 410 yılında tasavvur edilemez olarak görünen şey yaşandı ve Roma kenti Berberi kavimleri tarafından ele geçirildi ve nihayet miladi takvimle 476 yılında Batı İmparatorluğu'nun son imparatoru bir Got kralı tarafından tahttan indirildi ve böylelikle pratikte Batı İmparatorluğu'nun mevcudiyeti son buldu. Ancak Yüksek Orta Çağ denen miladi 11. yüzyıldan 13. yüzyıllara kadar olan dönemde Avrupa halkının koşulları daha önceye nazaran çok daha iyi olmuş ve yer kürenin ikliminin sıcaklığının artmasıyla beraber Avrupa'da tarım iyileşmiş ve kiliseler güçlenmektedir. Fakat halen de halk arasında bilimin bir yeri yok ve halkın çoğu sadece günlük yaşamı geçirmekte ve okuryazarlığı da yok. Bu zamanda İslam dünyasının liderliğindeki Doğu, bilimde sancaktardır ve Batı kendi karanlık dünyasında yaşıyor. Bu dönemde Müslümanlar Kur'an'ın öğretilerini ve Peygamberimizin ilim Çin'de bile olsa talep ediniz sözünü takip ederek bilimsel cihada başladılar ve o dönemde farklı bilimlerin yüksek zirvelerine kadar ilerlediler. Şimdi Hekim Ömer Hayyam'a ve onun Nişabur'daki hayatına ve dönemine geri dönelim. Farsça'da Hayyam, çadır dikicisi veya çadır satıcısı anlamına geliyor. Hayyam'ın babasının adı İbrahim'di ve çadır dikiciliği mesleği ile meşguldu ve bu yoldan para kazanırdı. Bu nedenle Hayyam, oğlu için de bir lakap oldu ve bugüne kadar tüm dünya bu bilgili düşünürü Hekim Ömer Hayyam olarak tanıyor. Hicri Şems'i 427 yılında Nişabur'da doğan Hekim Ömer Hayyam Nişaburi, çocukluk döneminden beri çok zekiydi ve onun yaratıcılık gücü ve dehası dillere destandı. Bu yüzden oğlunun zekasını ve dehasını fark eden Hayyam'ın babası İbrahim, kendi sınırlı okuryazarlığı ile oğlunun sorularının hepsini yanıtlayamayacağını kendi kendine düşünmüştü. Bu nedenle Hayyam'ı mektephaneye göndermeye karar verir. O dönemde mektephaneler dini öğretileri ve günün bilimlerini öğrenmek için bir yerdi ve genellikle kentin din adamlarınca yönetilirdi ve o dönemde okuryazarlık öğrenmek için en iyi yer sayılırlardı. Oğlunun eğitim görmesi için Hayyam'ın babasının ilk seçimi Mevlevi Kadı Muhammed Mektephanesi'ydi. Bu mektephane çok sayıda hücreye, odaya sahipti ve çocuklar burada Farsça lügat, Arapçanın ilkeleri, dini usul, hesap vesaire gibi temel dersler öğrenirdi. Aradan sadece 2 yıl geçtikten sonra Hayyam bu mektephanede temel dersleri tam olarak öğrenir ve öğrenmedeki bu hız çok hayret vericiydi. Bu yüzden Mevlevi Kadı Muhammed, Hayyam'ın babasına oğlunu Hoca Ebul Hasan Enbari Mektephanesi'ne göndermeyi önerir. O dönemde Kadı Ebul Hasan Enbari ünlü bir hekim ve matematikçiydi ve onun mektephanesinde daha çok geometri ve astronomi öğretimiyle ilgilenilirdi. Bunlar daha çok geleneksel yöntemle gerçekleştirilirdi. Ömer Hayyam, Ebul Hasan Enbari'nin yanına gittikten sonra mümkün olan her şeyi onun dersinden ve mektebinden öğrenir. Bundan dolayı çok geçmeden Hayyam, hikmet, irfan, ahlak ve Kur'ani bilimler gibi bilimleri öğrenmek için o dönemin en iyi hocalarından yani İmam Muvaffak Nişaburi'nin yanına gönderilir ve bu Hayyam'ın yaşamında önemli bir dönüm noktası olur. Bu mektephanede Hayyam öğrenmede eşsiz bir yetenek gösterir ve çok gelişir. Hayyam'dan söz etmeyi sürdürüyoruz. Fakat bundan önce geriye dönelim ve Hayyam'ın doğduğu dönemde İran'da işlerin yönetilmesinin hangi hükümetin elinde olduğunu ve neler yapmış olduğunu bilelim. Hayyam doğmadan 10 yıl önce miladi takvimde 1037 yılında Selçuklu Türkleri, o dönemde İran'ın büyük bir bölümünde hüküm süren Gaznelileri devirdi ve hükümeti ele geçirdi. Selçuklu silsilesinin kurucusunun adı Tuğrul'du ve kendisini Selçuk torunlarından biri olarak görürdü. Adı bu silsilenin üstünde kalan Selçuk bir savaşçıydı. Tuğrul büyük bir ekonominin büyük merkezlerinden biri olan Nişabur'u ele geçirdikten sonra bu kenti kendi başkenti olarak seçiyor ve oradan cengaverliğe ve sınırları genişletmeye başlar. Bu nedenle Selçuk Hanedanı'nın krallığı Nişabur'dan başlar. Gerçi sonraki dönemlerde bu silsilenin başkentliği Selçuklulardan önce bilim insanlarının ve sanat ehlinin bir araya gelme odağı olan İsfahan'a taşındı. Tuğrul, ardışık savaşlarla miladi takvimle 1037 yılından 1063 yılına kadar Maveraun Nehir, Büyük Horasan, İran Platosu ve Güney Kafkasya, Irak, Anadolu'nun bir kısmı gibi komşu topraklara ve Büyük Ermenistan'ın bir kısmına egemen olabildi. İmparatorluğun bu genişliği o zamana kadar çok hayret vericiydi. Tabii sadece Selçuklu Türklerinin imparatorluğunun genişliği tarihçilerin dikkatini çekmemiştir. Onlar sonraki yıllar boyunca İslam dünyasının topraklarının büyük bir bölümünün liderliğini de elinde alabildi. Çünkü miladi takvimle 1059 yılında Abbasi hilafetinin başkenti Bağdat'ı kendi nüfuzları altına alabildiler ve Abbasi halifeti üzerinde siyasi egemenlik yaratarak İslam dünyasında bölgenin birinci gücü olabildiler. Gündeme gelen bir soru şu: Selçuklular kimdi ve gücü nasıl eline alabildi ve İran ve dünya tarihi üzerinde nasıl bir etki bıraktı? Selçuklular Oğuz Türkleri ırkındandı ve Aral Gölü'nün kenarındaki ikamet yerlerinden Horasan'a doğru geldiler. Aral Gölü günümüz Kazakistan ve Özbekistan ülkelerinin sınırlarının arasında yer alıyor. Onlar aslında dikkate değer bir kültürü ve medeniyeti olmayan göçebelerdi ve kabile olarak yaşarlardı. Bu yaşam tarzı onların sürekli olarak göç etmekte olmasına neden olmuştu ve hayatın zorlukları onları cengaver ve çok güçlü bireylere dönüştürmüştü. Tüm bu özelliklerden dolayı onlar Gaznelileri yenebildi ve gücü eline alabildi. Selçukluların sadeliği ve bedevi olmaları onların cafcafa ve maddi dünyaya yönelik çok fazla yönelmelerine sebep olmuştu. Bu konu İran kültürünün gelişmesi için çok faydalıydı. Zengin bir kültür ve dili olan İranlılar Selçukluların ilgisini çekmişti. Selçukluların bu ilgisi onların İran kültürü, gelenek ve göreneklerinin birçoğunu Anadolu platosuna sürüklemesine ve İranlı İslami sanat geliştirmesine neden olmuştu. Selçuklu hükümetin dönemindeki İranlı mimarlar, huzur vericilik, beyhudelikten kaçma ve halka dönük olma gibi İran mimarisinin özelliklerinden yararlanarak İsfahan kentinin Ulu Camisi'ni geliştirmeye başladılar. Kazvin ilinin Avaj kentindeki Haragan Kuleleri, Tahran ilindeki Şehreri'deki Turul Kulesi, Semnan ilinin Damgan kentindeki Pire Alemdar Türbesi, Güney Horasan ilindeki Saraks kentindeki Robat Şeref Kervansarayı ve günümüz İran'daki başka birçok bina Selçuklu döneminin mimarisinden geriye kalan örneklerdir. Fetihler ederek kendi imparatorluk sınırlarını Bizans'ın yakınına kadar genişletmiş olan Selçuklular, yavaş yavaş Doğu Roma İmparatorluğu için bir tehdit haline geldiler ve Bizanslıları biraz kaygılandırdılar. Tabii bu yerinde bir kaygılanmaydı. Çünkü bu komşuluğun ardından ikinci güçlü Selçuklu kralı Alparslan döneminde Selçuklular ve Bizanslılar arasında büyük bir savaş çıktı. Tarihte bu savaş Malazgirt Savaşı adı ile bilinir. Bu savaş Selçukluların zaferiyle sonuçlandı. Malazgirt Savaşı tarihte çok önemli bir savaştır. Çünkü bu savaş gelecekte Haçlı Sefer olarak bilinen ve yaklaşık olarak 400 yıl süren savaşların muhtemelen başlangıç noktasıydı. Hekim Ömer Hayyam'ın hayatı ile Selçuklular silsilesi birbirlerine kinetlenmiştir. Hayyam, Alparslan'ın ve Melikşah'ın krallığıyla eş zamanlı olarak yaşadı ve kesinlikle toplumun koşulları onun üzerinde de etki bıraktı. Hayyam ile ilgili sohbetimizi sürdürüyoruz. Podcast'in burasına kadar Hayyam'ın çocukluk ve delikanlılık döneminden söz ettik. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Artık Ömer Hayyam ergen, nezaketli ve az konuşan bir gence dönüşmüş ve halen de öğrenme heyecanı ve şefki içindedir. O, İmam Muvaffak Nevşaburi'nin mektephanesinde çok şey öğreniyor ve etkileyici bir bireye dönüşüyor. Yaş açısından mektephanedeki başka öğrencilerinden daha küçük olmasına rağmen bilimi ve dirayetiyle kendisi için büyük bir saygı elde edebilmiştir. Selçukluların idareci olmasına ve felsefe ve hikmeti pek önemsememesine rağmen Hekim Ömer Hayyam felsefeyi öğrenmekten vazgeçmezdi. Öğrenmek için Hayyam o dönemin felsefe hocası yani Şeyh Mansur'un yanına gider. Şeyh Mansur bundan önce çok sayıda öğrenci yetiştirmişti. Bunların en ünlüleri arasında miladi 11. ve 12. asrın İranlı ünlü şair ve arif Senai'ye değinebiliriz. Hekim Ömer Hayyam, Şeyh Mansur'un mektephanesinde çok öğrendi. Bu mektephanede Hayyam ilk kez Ebu Ali Sina'nın kitapları ve bu filozofun görüşleriyle tanıştı. Şeyhur Reis Ebu Ali Sina, İran'ın ve dünyanın miladi 10 ve 11. yüzyılda yaşamış olan dahi düşünürüdür ve onun kitaplarından birinin adı Kanun'dur. Bu kitap tıp alanındadır ve 700 yıla kadar bir sürede Avrupa'nın bilimsel merkezlerinde öğretilirdi. Ve Avrupa'da kutsal kitaptan sonra yüksek tirajla bastırılan ikinci kitaptı. Ebu Ali Sina'nın kuramlarının yaklaşık olarak çoğunu kendi çıkarsamlarıyla bağdaştığını gören Hayyam, İbn-i Sina'nın düşüncelerinde öylesine dalar ki kendisini onun öğrencisi olarak görür ve Ebu Ali Sina'nın felsefi ve bilimsel görüşlerini tanımada usta bir bireye dönüşür ve ondan sonra İbn-i Sina'nın hikmetini ve kitaplarını öğrenmeye başlar. Kıymetli dinleyiciler, gelecek bölümde Hekim Ömer Hayyam'ın önemli başarıları ile ilgili sizinle konuşacağız. Celali takviminden söz edeceğiz. Bu takvim, yıldızların titizce araştırılmasıyla oluşturulmuş ve Selçukluların bir sonraki podcast'te değineceğimiz sorunlarının küçük bir kısmının azalmasına sebep olmuştu. Ayrıca bu takvimin düzenlenmesiyle ilk kez İran Nevruz'u, İlkbahar mevsimine denk geldi ve bugüne kadar da kalmıştır. Bir sonraki bölümde değineceğimiz noktalar arasında Ömer Hayyam'ın matematik ile ilgili ettiği icatlardır. Onun matematik ile ilgili çabaları ve takipleri 1., 2. ve 3. dereceden denklemlerde düzenli bilimsel araştırmasıyla sonuçlandı ve bu denklemlerin övgüye değer bir sınıflandırmasına neden oldu. Son nokta olarak biz bu podcast'te Hayyamoloji alanının güvenilir kaynaklarından ve kitaplarından ve Muhammed Rıza Gambari, Hasan Sadık Semercani, Ali Yahyayi ve diğerleri gibi bireylerin değerli makalelerinden yararlanarak size mantıklı ve belgelere dayanan konular sunmaya çalıştık. Değerli dinleyiciler, Hekim Ömer Hayyam Nişaburi ile ilgili hazırladığımız podcast programımızın ilk bölümünü sizlere sunduk. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Beklemek, sıradanlaşma, tekrar, tekrar, tekrar. Her gün yorgun bedenimi gece vaktine kadar büyük bir zorlukla oradan oraya sürüklüyorum. Güneş batınca ben ve yorgunluğum, ben ve özlemek. Varlığım korku ve endişeyle dolu, umursamazlıklardan, yarın olmak için tamamen ilgisiz. Kendime soruyorum, ne oldu? Uğruna savaştığım bu hayat ve refah şimdi avuçlarımda. Öyleyse niye mutlu değilim? Niye mesut hissetmiyorum kendimi? İşte cevapsız kalan bu soru, hayatımdan yaşama zevkini çalmıştır. Şimdi bu sorunun cevabını bulmak ve huzura ermek için savaşıyorum. Allah'ım, ey bağışlayan, sana sığınırım. Tüm iniş ve çıkışlarda benimle olan sana. Bir gün daha çocukken, ailevi ve sosyal sorularıma rağmen, Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti tilavet ettim. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Tüm benliğim ile kendimi sana bırakıyorum. Güven ve kalpten gelen imanla. Her defter kitabımın başında şöyle yazdım. Allah'ım, ben sana tamamen güveniyorum. Var gücümle çalışıyorum. Ve sonucu içinde sana hiç ısrarcı olmuyorum. Israr etmedim. Sadece koştum, koştum ve savaştım. Senin vaatlerin yalan olmaz ki. Sen verilen sözün üzerinde durmakta eşsizsin Allah'ım. Verdiğin sözü bozmazsın. Ben tam emin olarak koştum ve hayalimdeki hayatı kerpiç kerpiç işledim. İş, melek ve rahat bir yaşam için ihtiyaç olan her şeyi sağladım. Bunlara ulaşınca dünyanın en mesut ve bahtiyar adamı olacağımı sanıyordum. Fakat ulaştığım tek şey yorgun bir ten, umursamaz bir kalp ve duygusuz bir ruhtu. Kendime soruyordum, bu muydu gençliğini uğruna harcadığın hedef? Ve bir cevap bulamıyorum. Ve ben yine sana ulaşıyorum. Allah'ım, kendimi tanımıyorum, unutmuşum. Bu hayatın her şeyi yerli yerinde benden başka. Kendimi kaybetmişim. Allah'ım, zevklerim beni mutlu etmiyor. Beni bul, beni her zamanki gibi kucakla ki kendimi bulayım. Beni bul. Rahmeti ve sevgisi ebedi olan ey Allah, sen benim en kadim dostumsun, en kadim yoldaşım, benim yol arkadaşım. Sen beni kendimden daha iyi tanıyorsun, beni bana tanıttın. Ben kendimi kentin kalabalığında kaybettim, beni bul. Ey her iki dünyanın en eski varlığı, ben kendimi aynada tanımazsam eğer. Fakat sen her zamanki alışılmışsın. Aynı eski, en eski. Başlangıçtan daha eski, her hılkatından ve her mahlukundan daha eski. Daha da geriye gidiyorum, güneşin doğuşundan da. Daha da geriye gidiyorum, toprakta ilk tohumun yeşermesinden önceye. Daha da geriye gidiyorum, renksizlik içinde yedi göğe hayat vermeden önceye. Ben senin izninle yokluktan varlığa hübut ettim. Bir göz kırpmada ağır günah yüküyle bin bir zaaf ve eksikliğe sahip ve her yere çakıldığımda kimsesizlik ve umutsuzluk gün batımında kederli kalple yıkılmaktan ve yalnızca ayağa kalkmaktan korku ve endişeyle sana dönüyorum. Her defasında daha geç, her defasında daha utanmış, her defasında daha başı öne eğik. Beni bul ki kendimi bulayım. Beni bulacağını bildiğim için daha da mahcup oluyorum. hayatın sıradanlığını gözden geçirmem. Beni Cevşen-i Kebir'e ulaştırıyor. Cevşen-i Kebir'i açıyor ve en başta Ya Kadim zikrine ulaşıyorum. Bu ilk başta duanın en başında tüm hayatım yok olduğumdan var oluncaya kadar tüm hayatım bir şerit gibi gösterimin önünden geçti. Kalbim titredi ve gözlerim yaşla doldu. Nefesten nefese daha da ağırlaşan benim kalbim titriyor. Sen ve senin sevgin beni çağırıyor. Ve tekrar kendimi buluyorum. Cevşen okumaya geldim Allah'ım ve seninle aşk nefeslerimde yenilenmeye. Ey Rabbi, ey kerem sahibi muazzam, sen kadimsin. Her başlangıçtan ve her sondan ve ben ağır günah yükümle senin zayıf kulun. Zayıf ve aşık kulun ki sen sensin, ben de benim. Eski zamanlarda yolda yürüyen bir adam bir kafatasına rastladı. Ona baktı, durdu, düşündü ve sonra "Ey Allah'ım, sen sensin ve ben de benim. Sen her zaman bağışlamaya dönersin. Ben her zaman günaha dönerim." dedi. Ardından secdeye kapıldı. Nida geldi, başını kaldır. Sen sensin ve ben benim. O anda bağışlandı. Allah'ım, ben ismin hakkına sana el açıyorum. Ey Rahman, ey Rahim, ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim, ey her şeyi ayakta tutan Mukim, ey azamet ve yücelik sahibi Azim, ey Kadim, ey her şeyi bilen Allah'ım, ey Hilim sahibi Halim, ey hikmet sahibi Hakim. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bismik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Mughim, Ya Azim, Ya Kadim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Hakim. Subhaneke Ya La İlahe İlla Ent, El-Ghaus, El-Ghaus, Khallisna Minen Nare Ya Rab.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın. Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allah-u Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar. Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran devrim liderinin ilk sayfası Ukrayna hakkında 3 yıl önceki uyarısını tekrar yayımladı. Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı mübarek Ramazan ayını kutladı. Gazze halkı savaş enkazları üzerinde iftar sofrası kuruyor. İsrail rejimine ait el konulan geminin Hürmüz Boğazı'ndaki ilk görüntüsü yayımlandı. İsrail rejimi Gazze'de geçici ateşkes için Witkoff planını onayladı. İran Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı bir araya geldiler. Yemen Ensarullah Hareketi lideri Gazze'de savaş yeniden başlarsa Tel Aviv ateş altında kalacak uyarısında bulundu. Tüy General Sabahi Fard, İran'ın gökyüzünün işgalciler için ulaşılmaz olduğunu söyledi. Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Ve İngiltere ve Ukrayna, Kiev'e 2,8 milyar dolarlık kredinin hızlandırılmış tahsisi için anlaştılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.